Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1399, Hicri Gamiri 21 Cemadüsani 1442 ve Miladi Takvimle 4 Şubat 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi, İslam ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına saygıyla baktığını söyledi. İran-Irak ilişkilerinin derinleşmesine ve genişletilmesine vurgu yapıldı. Zarif, Amerika uluslararası taahhütlerine bağlı kalmalı dedi. Vaizi, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki pozisyonu oldukça açık dedi. 8 yolcu uçağı daha İran uçak filosuna katıldı. Siyonist-İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, İslam ve Batı'nın kadına yönelik bakışları arasındaki köklü farka işaretle, İslam ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına saygı ve hürmetle bakarken Batı'da kadına yaygın olarak bir meta ve araç şeklinde bakıldığını kaydetti. Peygamber Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek doğum günü, Kadınlar Günü, rahmetli İmam Hümeyni'nin doğum günü ve İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünü kutlayan Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, İslam'da kadın ve erkeğin ilahi ve insani değerler açısından birbirinden farklı olmadığını, ancak ortak vazifelerinin yanında her birinin özel görevleri olduğunu, bu nedenle Yüce Allah'ın onların fiziksel yapısını bu özel vazifelerine uygun şekilde yarattığını belirtti. İslam'ın bakışıyla onur duyduklarını belirten İslam İnkılabı rehberi, buna karşın Batı'da kadına ve yaşam tarzına olan bakışını tümüyle protesto ettiklerini vurguladı.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı ve Irak Dışişleri Bakanı ikili ilişkileri derinleştirme ve genişletme ihtiyacını vurguladılar. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmesinde, İran ve Irak ikili ilişkilerde ve bölgesel işbirliğinde çok etkili iki ülke arasındaki ilişkiler derin, etkili, tarihsel olup İran ve Irak halkı kültürel ve dini inançları ve iki ülkenin yakınlığı sebebiyle tarihsel olarak birbirine bağlıdır dedi. Galibaf açıklamasında ayrıca Irak'ın siyasi sürecini ve toprak bütünlüğünü ve Irak'ın bölgesel dengelerde ve ilişkilerdeki rolünü ve varlığını destekliyoruz. Ve Irak'ın bölgenin siyasi ve ekonomik etkileşimlerinde önemli bir ağırlık olduğuna inanıyoruz dedi. Galibaf konuşmasının bir başka bölümünde Amerika'nın bölgedeki ve dünyadaki siyasetlerini eleştirerek mevcut sorunların temel sebebi Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı ve müdahalesidir dedi Galibaf. Amerikalıların bölgedeki varlığının Irak ve bölgede istikrarı sağlamaya ve güvenliği sağlanmasına yardımcı olmayacağına şüphe olmadığını da bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı da söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine değinerek bölgede ve dünyada etkili ve önemli bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti ile kapsamlı ilişkinin gelişmesi Irak hükümeti ve halkının büyük önem verdiği bir konudur dedi. Irak Dışişleri Bakanı İran ve Irak arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda ve ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde geliştirilmesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerika'nın hukuki gerekçelerini reddetmesinin İran için hukuki bir zafer olduğunu belirterek, Amerika'nın uluslararası taahhütlerine bağlı kalmasının zamanının geldiğini söyledi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı, Amerika'nın İran ambargoları ile ilgili hukuki gerekçelerini reddetti. Bu, 3 Ekim 2018 kararı sonrası İran için yeni bir hukuki zaferdir, dedi. Zarif, İran'ın her zaman ve tam olarak uluslararası kurallara saygılı olduğunu belirterek, Amerika'nın uluslararası taahhütlerine bağlı kalma zamanının geldiğini söyledi. Uluslararası Adalet Divanı dün verdiği kararla Amerika'nın İran aleyhindeki ambargoları ile ilgili gerekçelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Lahey'deki 1955 Sözleşmesi'nin ihlali davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını açıkladığını bildirdi. Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı ve diğer avukatların katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti Hukuk Ekibi tarafından mahkemeye sunulan sağlam belgeler ve gerekçeli yasal savunmalara dayanarak mahkemenin Amerika'nın itirazlarını reddettiğini ve Amerikan hükümeti aleyhine açılan bir davayı dinleme yetkisine sahip olduğunu ve dosyanın mahkemede ele alınacağını söyledi. Hatipzade, bu oylamanın verilmesiyle 8 Mayıs 2018'den beri İran'a yönelik insanlık dışı Amerikan yaptırımlarının yeniden empoze edilmesi ve yoğunlaştırılmasıyla ilgili olan bu davayı işleme sürecinde ikinci yasal başarı elde edildi dedi. İranlı yetkili açıklamasının devamında ise şöyle dedi. Daha önce 3 Ekim 2018'de mahkeme Amerika aleyhine, İran lehine ilaç ve tıbbi malzemeler, gıda ve tarım ürünleri ve havacılık alanında İran'a yönelik yaptırımlardan kaynaklanan her türlü engel için ihtiyati tedbir kararı çıkardı. Ancak Amerikalılar şimdiye kadar İran hükümetine ve halkına karşı maksimum baskı ve ekonomik terörizm siyaseti doğrultusunda mahkemenin kararına uymayı reddettiler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaezi, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki konumunun oldukça açık olduğunu ve diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde İran'ın yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. Dün kabine toplantısı kulisinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Mahmut Vaezi, İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma ve ilkelerine bağlı. Diğer ülkeler de yükümlülüklerini yerine getirirse İran'da yükümlülüklerini yerine getirecek dedi. İran'da Hicri Kamer'e yeni 1400 yılı için bütçe çalışmalarına da değinen Vaezi, halkın geçiminden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek bütçe meselesinin önemli bir konu olduğunu ve hükümetin çalışmalarının temelinin İslami Şura Meclisi ile işbirliği çerçevesinde olduğunu söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran özel temsilcisinden İran konusunda farklı görüşlere sahip bir ekip oluşturmasını istedi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikalı yetkililer çarşamba günü Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Amerikan hükümeti İran özel temsilcisi Robert Malley'den Amerika'nın gelecekteki siyaseti hakkında farklı görüşe sahip bir diplomat ve uzman ekibi oluşturmasını istediğini bildirdiler. Blinken'in Malley'den İran konusunda daha aşırılıkçı görüşlere sahip olanları bile ekibe davet etmesini istediği söyleniyor. Malley'nin yeni ekibini oluşturarak bu ekibin kurulmasının ardından İran ile yeniden ilişki kurma stratejisini formüle edeceği bildirilmekte. Joe Biden yönetimi yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme planından bahsettiler. 2018'de Amerika yükümlülüklerini ihlal ederek Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.
Amerika Dışişleri Bakanlığı İran'ın Zulcenah katı yakıtlı uydu roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasına tepki gösterirken, bu tür uydudan fırlatılan roketlerin ciddi yayılma endişesi taşıdığını iddia etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran'ın söz konusu uydu taşıyıcısının fırlatılmasına gösterdiği tepkide, Amerika İran'ın bu tür uzay çalışmalarından derin endişe duyuyor çünkü bu programlar İran'ın balistik füzesini ilerletme kapasitesini kapsıyor dedi. Açıklamada İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki temelsiz asılsız iddiaları yenilenirken uzay rampaları uzun menzilli sistemler de dahil olmak üzere balistik füze teknolojilerine benzer ve bunlarla değiştirilebilen teknolojiler içerdikleri için ciddi bir kamuoyunu ilgilendiren konulardır dedi. Üç aşamalı katı yakıtlı uydu roketi olan Zülcenah, İran Savunma Bakanlığı Uzay Grubu'nun yerli uyduları alanındaki en son uzay başarısıdır.
İran tüm helikopterlerin tamirini kendisi yapar hale geldi. İran ordusu helikopter birlikleri komutanı Tuğgeneral Yusuf Kurbani, Kirmanşah kentinde yaptığı açıklamada 7 savaş, taşıma ve arama helikopterlerinin tam tamirinin tamamlanması töreninde geçen sene 40 helikopterin tam tamirinin yapıldığını söyledi. Helikopterlerin tamirinin %100'ünün İranlı uzmanlar tarafından yapıldığını söyleyen Kurbani, İran bu konuda kendine yeter hale geldi dedi. Kurbani, gece görüşü sistemlerin yapımıyla ilgili de bu sistemin daha önce birkaç ülkede olduğunu fakat İranlı uzmanların çabasıyla bu sistemin de İran'da yapılabildiğini söyledi.
İran Ulusal Havacılık Örgütü Başkanı ülkenin hava filosuna 8 yeni yolcu uçağının daha katıldığını bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Turec Dehkani Zengene bu uçaklar 2004-2005 yapımları arasında yer alıyor dedi. Yakın gelecekte 16 uçağın daha İran yolcu uçağı filosuna katılacağını belirten Zengene, sözleşmenin belirlenmesi için Boeing şirketiyle yazışmalar yapıldı dedi.
İran Persian Golf Star Oil Company Genel Müdürü İran'ın günlük 120 milyon litre benzin üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Şirket Genel Müdürü Muhammed Ali Datver, bugün İran sadece bu ürünü ithal etmekte kalmayıp ihtiyacından fazlasını ihraç etme imkanına kavuştu dedi. Datver, Fars Körfezi Yıldızı anlamına gelen rafinerinin üretim ölçeği ve ürün çeşitliliği sebebiyle pazarda belirleyici bir role sahip olduğunu ve sonbahar mevsiminde tek bir tedarikte 140 bin metrik ton hafif nafta sunduğunu ve tarihi bir gün olduğunu ve ülkenin borsasında işaretlendiğini söyledi. Datver bu miktardaki ürünlerin yerli halkada hiç satılmadığını da ekleyerek bu arz daha fazla katma değer oluşturmak ve ham petrol satışlarını önlemek için İslam İnkılabı rehberinin talimatları doğrusunda yapıldı dedi. Persian Gulf Star Oil Company Genel Müdürü rafinerinin 3 aşamasındaki kapasitenin arttırılması ve dar boğazların giderilmesi için projenin ilk aşamasının başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'in sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen çalışmalarda örgüt mensubu Ürdün uyruklu AZAD'nin Sakarya'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan teröristin terör örgütü DAEŞ'in 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde eğitim bakan yardımcısı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı. Ankara daha önce IŞİD terör örgütü üyeleriyle işbirliği yapmakla suçlanmıştı. Ancak son yıllarda Türkiye'deki varlık tehdidi nedeniyle teröristlerin ülkeye girmesini önlemek için kapsamlı önlemler alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 148.192 COVID-19 testi yapıldı. 8.102 kişinin testi pozitif çıktı. 117 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte iyileşen sayısı ise 2.387.384'e yükseldi. Test sayısı 30.061.437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.500.501.079. Vefat sayısı 26.354. Ağır hasta sayısı ise 1523 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %4.9, yatak doluluk oranı %45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59.1, ventilatör doluluk oranı %27.1 gerçekleşti.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı, şu ana kadar nüfusun %2'sinden azının Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi. CNN'e göre Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Antonio Fauci, nüfusun %70 ila 85'ine korona aşısı yapılıncaya kadar Amerika'nın durumunun normal olduğunun söylenemeyeceğini söyledi. Bu arada Amerika'daki kamuoyu yoklamaları, bu ülke halkının Amerikan şirketi Pfizer tarafından yapılan korona aşısına güvenmediğini gösteriyor. Amerikalılar çok sayıda vaka ve ölüme rağmen aşılama programına katılmayı reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem koronavirüsüyle enfekte olan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3.638 artarak 4.057.884'e çıktı.
Suriye haber kaynakları terör rejimi İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini bildirdiler. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre terör rejimi İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Kuneitra eyaletine saldırdı. Sana haber ajansı Suriye ordusunun hava savunmasının Kuneitra'nın güneyinde ateşlenen füzeleri hedefe varmadan düşürmeyi başardığını bildirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Kosova'nın Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini ve işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararını kınadı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım dün yaptığı açıklamada Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararını uluslararası hukuk ve kararların açık bir ihlali olduğunu söyledi. Hamas sözcüsü Kosova'nın bazı Arap taraflarını cesaretlendirerek Siyonist düşmanla ilişkilerini normalleştirmek için adımlar attığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ırkçı rejim İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle yakınlaşması konusunun Filistin meselesinin ikinci planda kalması için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safvedi, başkent Moskova'daki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Filistin meselesini ele aldıklarını dile getiren Lavrov, ırkçı İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, Filistin meselesinin ikinci planda kalmasına göz yumamayız ifadesini kullandı. Ürdün Dışişleri Bakanı ise, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in kararları ve Arap inisiyatifi doğrusunda çözülmesi gerektiğini vurgulayarak bu mesele başka krizlere yol açıyor ifadelerini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kanada terörist örgütler listesini aralarında geçen ay Amerikan Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı Gururlu Çocuklar isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında halkın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi. Blair, aralarında Gururlu Çocuklar da bulundu. 13 yeni aşırılık yanlısı grubu terörist örgütler listesine ekleyerek varlıklarını dondurduklarını ve onlarla bağlantılı kişiler için cezai yaptırımlara gideceklerini ifade etti. Şiddet içeren eylemleri ve retorikleri, beyazların üstünlüğü, antisemitizm, ırkçılık, homofobi, İslamofobi, kadın düşmanlığı ve ne yazık ki çoğu zaman diğerlerinin de birleşmesiyle besleniyor. Birkaç farklı durumda trajik sonuçlar gördük. 2017 Kanada'da, Kanada federal hükümet ve 6 Ocak'taki Amerikan Kongre binası baskının ardından muhalefet iç terör tehdidinin yeniden değerlendirme çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımızı yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinden. İslam'da ve İslam Cumhuriyeti düzeninde kadının rolüne ve konumuna vurgu başlığını taşıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamiri dün sabah Ehl-i Beyt meddahlarıyla görüntülü görüşmesinde Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü, Kadın ve Anneler Günü ve de İmam Hümeyni'nin veladet günü, ayrıca İslam İnkılabı'nı zafer yıl dönümünde kutlayarak İslam ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına bakışı onur ve saygı iken batıda yaygın olan bakış kadını bir araç ve meta olarak görmektir dedi. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları ekledi. İslam'da kadın ve erkek ilahi ve insani değerler açısından farklı değil. Tabii ki ortak görevlerin yanı sıra kadın ve erkeğin özel görevleri var. Bu yüzden Allah-u Teala da fiziksel yapılarını görevlerine uygun olarak yaratmıştır. Ayetullah Hamiri, Batılıların İslam ve hicabı kadının gelişmesi önünde engel olduğu yönünde propaganda çalışmalarını açık bir yalan olarak adlandırarak bunun gerçek dışı olduğunun net örneğinin İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların durumunun varlığını gösterdi. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları da ekledi. İran'da tarihin hiçbir döneminde bu kadar okumuş kadın sosyal, kültürel ve sanatsal, bilimsel, siyasal ve ekonomik alanlarda aktif olmamıştır. Bu da İslam Cumhuriyeti'nin bereketlerinden sayılır. Kadınlar İran nüfusunun yarısını oluşturup toplumun aktif bir gücü olarak bilimsel, kültürel, iktisadi, sosyal ve terbiye alanlarında önemli rol oynuyor. Bu başarılı performans ise kadınların bilimsel yeteneklerinin sergilenmesi için zeminin hazırlanması ve onların akademik ortamlarda bulunmasından kaynaklanmıştır. Bilimsel merkezlerde %47'lik oran ve öğretim üyeleri arasında %27'lik pay kadınların bilimsel alanlarda aktif olduğunu açıkça gösteriyor. Bu ileriye dönük gelişme İslam İnkılabı rehberinin vurgu yaptığı gerçeğin ta kendisidir. Bu açıdan Batılıların İran toplumunda kadınlarla ilgili propagandif çalışmaları ve algı operasyonları açık ve net yalandan ibarettir. İstatistiksel ve belgelenmiş gerçeklerde İran'ın gelişmekte olan toplumunda kadın ve kızların uygun bir orana ve paya sahip olduklarını, kadınların kendilerine has makam ve konuma sahip olduklarını, ailedeki sorumluluklarının yanı sıra sosyal, ekonomik, siyasal ve bilimsel alanlarda güçlü bir varlık gösterebildiklerini gözler önüne sermiştir. Ayetullah Hamiri'nin Batı'nın kadınları bir meta ve araç olarak görmelerini eleştirmesi de inkar edilmez bir gerçektir. Günümüzde Batı'da kadınlar mevcut kanıtlar ve belgelere göre erkekler ile eşit haklara sahip olmamaların yanı sıra kimlikleri de boşaltılmaya çalışılmış ve sonuçta ruhsal, psikolojik sorunlar ve ailevi sorunlar ile karşı karşıya getirilmişlerdir. Kadın hakları alanındaki aktivistlerden Annika Franzburg ise bu konuda şöyle diyor. Batı toplumlarında birçok kadın yaşadıkları olayları konuşmaktan çekinip sessizliği seçiyor. Çok az sayıda kadın onlara karşı sergilenen şiddet dolu tavırları konuşmaya cesaret ediyor. Böyle bir durumda Batı'nın kadınlara yönelik tavırları, davranışları ve görüş açısının diğer ülkelere model oluşturabileceği düşünülemez. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamiri'yi bu eşitsizliklerin açıklanması hususunda ise İslam'ın kadına olan bakışının bunun tam tersi olduğunu, kadının ailede anne olarak eksen rol oynadığını, kadının fikir, ruhsal ve ailedeki gerçek samimi ortamın oluşmasında temel unsur olduğu yönündeki öğretilerine vurgu yaparak şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Batıdaki propaganda araçları ve maalesef bazı garbzede iç unsurlar, annenin ailedeki rolünü zayıflatmak ve bu rolü silmek istiyorlar. Batılı ülkeler kadınlarla ilgili güzel ve kandırıcı sloganlar atıyorlar. Halbuki zaten kadınların kimliğini ve ahlaki değerlerini toplumun yarısı olan bir kitle olarak yok etmişlerdir. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak İslam İnkılabı rehberi sözlerine şu şekilde açıklık getirdi. Biz İslam'ın bu alandaki bakışı ile gurur duyuyoruz ve Batı'nın kadına ve onun hayat tarzına olan bakışını protesto ediyoruz.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran Savunma Bakanı'nın Hindistan ziyareti etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Salı günü üst düzey bir heyet başkanlığı Hindistan'ın Bangalore şehrine gitti. Tuğgeneral Emir Hatim, Hindistan Savunma Bakanı resmi daveti üzerine siyasi güvenlik ve savunma ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Hindistan'a gitti. İran Savunma Bakanı bu ziyaretinde Hindistanlı mülkedaşının yanı sıra bu ülke makamlarıyla da görüşüp ardından Hint Okyanusu kıyı ülkeleri Savunma Bakanları Konferansı'nda konuşma yapacak. Medyatik kaynakların bildirdiğine göre İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ziyaretinin ilk gününde 2021 Hindistan Hava Sanayisi Uluslararası Fuarının açılışına katıldı. Bu fuar son savunma ve hava sanayisi alanındaki kazanımların sergilenmesi amacıyla 18 ülkenin katılımıyla Hindistan'ın Bangalore kentinde Yelahanka üssünde düzenlendi. Bu fuar 1996 yılından beri 2 yılda bir bu şehirde düzenleniyor. İran Savunma Bakanı'nın Hindistan ziyareti bu fuarın açılışına katılması Hindistan'ın dünyanın sivil havacılık sanayisinin en büyük 3. piyasasına dönüştüğü ve yıllık olarak 1,5 milyar dolarlık havacılık sanayisi yıllık cirosuna sahip olduğu bir sırada gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Narendra Modi hükümetinde belirleyici bir rol oynayan Rajnath Singh'in 5 ay önce Tahran ziyaretinin ardından Hindistan'a gitti. İki ülke yetkililerinin bu görüşmelerde yaptığı konuşmalardan ikili işbirliklerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerinde ele alındığı ve bu meselelerin iki ülke savunma ve siyasi makamları için önemli olduğunu gösterdi. Açık ve net olan husus, Tahran ve Yeni Delhi devlet adamları açısından bölge güvenliğinin korunması, sırf bölge ülkelerinin rol ifa etmesiyle mümkün olacağıdır. Buna ilaveten İran ve Hindistan, Afganistan gelişmeleri hususunda da ortak görüşlere sahipler. İki ülke makamlarına göre açık ve net olan husus Afganistan'da askeri stratejisinin güvenliğe uğramasıdır. Böylece sırf müzakere ve diyalog bu ülkede tekrar istikrar ve güvenliği sağlayabilir. Bu çerçevede Tahran ve Yeni Delhi Afganistan'da müzakere sürecini her daim desteklemiştir. Tabii ki Tahran ve Yeni Delhi'nin bölgesel meselelerde ortak görüşler paylaşmasının yanı sıra İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Limanı projesi de Hindistan ve İran'ın ikili ilişkilerinde altın bir fırsat ve önemli bir işbirliği fırsatı sayılmaktadır. Buna ilaveten Çabahar projesi Afganistan'ın gelişmesi ve kalkınması için de önemli bir etkendir. Çünkü Çabahar Limanı Umman Denizi'nin kıyısı olan bir liman olarak Hindistan'ın deniz üzerinden Afganistan'a bağlanmasına imkan tanıyor. Açık olan nokta ise İran'ın Çabahar Limanı'nın farklı nedenlerden dolayı Hindistan için büyük önem taşımasıdır. Zaten Çabahar Limanı'nın stratejik konumu herkes tarafından biliniyor. Bu bağlamda Hindistan, kuzey ve batı komşuları sayılan Çin ve Pakistan ile de sorunlar yaşayarak Batı'ya ve Orta Asya devletlerine yeni bir erişim yolu inşa etmek, özellikle de Afganistan'daki çıkarlarını korumak istiyor. Bunların yanı sıra hali hazırda dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olan Hindistan'ın ihtiyaç duyduğu enerjisini karşılamak için harekete geçmek istiyor. Enerji Hindistan ekonomisinin tüm sektörlerinde hayati rol oynamaktadır. Hindistan yenilenebilir enerji kaynakları hususunda önemli adımlar atsa da yine de enerji ihtiyacının 1/4 kadarını fosil kaynaklardan elde ediyor. Böylece Hindistan'ın asıl sorunlarından biri de yakın olan fosil kaynaklarına erişim sağlamasıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1399 Hicri Kameri 21 Cemadiyusani 1442 ve miladi 4 Şubat 2021 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Behmen 1357'de İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli Mahumeyni İslam İnkılabı geçici hükümetinin kurulması emrini verdiler. İmam Hümeyni bu emirnamede İslam İnkılabı'nın hedefleri ve programlarını açıkladı ve geçici hükümetten bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli çabayı göstermesini istedi. İmam bu emrinde geçici hükümetin asıl görevlerinin İran'ın siyasi düzeninin belirlenmesi için referandum düzenlenmesi, seçimlerin yapılması, anayasanın tedvini için kurucular meclisinin kurulması ve ilk meclis seçimlerinin düzenlenmesi olduğunu bildirdi. İran'da geçici hükümetin kurulması ile Şah rejimine bağlı birkaç askeri karargâhta İslam İnkılabı ve İmam Hümeyni'ye destek amaçlı gösteriler düzenlendi ve İran'ın Müslüman halkının despot Şah rejiminin çökmesi yönünde başlattığı mücadelesi gün geçtikçe artarak yayılıyordu. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Behmen 1357'de Siyâ Teşkilatı İran İslam İnkılabı meselelerindeki öngörüsünde hezimete uğradığını itiraf etti. Siyâ yetkilileri şunları itiraf etti. İran meselelerini öngörmeyle ilgili hezimete uğradık. Bizim öngöremediğimiz tek konu 78 yaşındaki bir yaşlının 14 yıl sürgün hayatından sonra İran halkı arasında bu şekilde güçlü bağ kurmasıydı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Behmen 1372'de İranlı ünlü mütercim ve yazar Üstad Ali Ekber Kesmai 73 yaşında vefat etti. 50 yıl Ettelaat gazetesinde çalışan Üstad Ali Ekber Kesmai Fransızca, İngilizce ve Arapçaya da vakıftı ve büyüklerin aşkı, Almanya'nın yenilgisinin nedenleri, İngilizlerin casusluğu ve diğer birçok eseri kaleme aldı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Behmen 1376'da İran'ın önde gelen alim Hüccetül İslam Celil Hunerver Hoi vefat etti. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoi kentinde dünyaya gelen Hüccetül İslam Celil Hunerver Hoi gençliğinde dini ilimleri öğrenmeyi başladı. 14 yıl boyunca edebiyat, fıkıh ve usul bilimlerini yüksek düzeyde öğrenen Ayetullah Hoi, Hicri Şems'i 1337'de doğduğu kente yer alan ilmiye okullarından birinin müdürü oldu. O yıllarda dini dersler vermeye başladı ve birçok fazıl ve din alimi yetiştirdi. Ayetullah Hoi halkın sorunlarını yakından dinlerdi ve bu sorunları da çözmeye çalışırdı. 7 yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Behman 1392'de Sayfe-i Rezeviye kitabının müellifi Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Ebtehi vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Profesör İbrahim Kaboğlu yeni anayasa diyen Erdoğan'a samimiyet çağrısında bulundu.
Karar.
Polisi geri çekin, gençleri dinleyin.
Star.
Bakan Soylu, gözaltına alınanların 79'u terör örgütü üyesi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 2 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yargıya bir reform darbesi daha mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önümüzdeki dönemin tartışılacak konularından biri yeni yargı reformu olacak. Ne çıkar? Bugüne kadar yapılanlardan ne çıktıysa o çıkar. Paket fiilen 3 bölümden oluşur. Kamuoyuna cazip gelecek, insanlara ne güzel olur diyeceği maddeler. AK Parti'nin kamuoyuyla paylaşmadığı özel pazarla tabi maddeler. Avrupa Birliği'ne büyük özgürlük adımları diye sunulabilecek maddeler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçen hafta AKP üst yönetimine 150 madde civarında olduğu tahmin edilen paketle ilgili sunum yaptı. Sunumda büyük olasılıkla sıraladığımız maddeler konuşuldu. Yargıyla ilgili atılacak böylesine çok maddeli adımlara karşı ön yargılı olmak istemiyoruz. Ancak bugüne kadar hep böyle oldu. Her reformun ardından yeni bir reform gerekti. Yeni paketin bazı güncel dengeleri var. AKP, MHP'nin karşı çıkmayacağı, Avrupa Birliği'nin kısmen de olsa tatmin olacağı bir yol arıyor. Bir de AKP'nin milli görüş gömleğini yeniden giydiğini gösteren işaretler gerek. Böyle bir denge kurulabilir mi? Kurar. Biz adına denge dedik ama bu tür reform paketlerinin birbiriyle uyumlu maddeler içermesine gerek yok. Bir maddede verdiğinizi öteki maddede alırsınız, olur biter. Örneğin AKP medyasına da yansıyan haberlere göre tutuklamada getirilen zorluklar can sıkıcı sonuçlar doğurduğu için buna bir çare aranıyor. AKP'nin daha önce yaptığı reformda tutuklamayı zorlaştırmak için 2 yıldan az ceza gerektiren suçlarda tutuksuz yargılama ilkesi benimsendi. Konu İçişleri Bakanı'na hakaret olunca tutuklamama can sıktı. Bereket Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi imdada yetişti. Önceki reformla getirirken bu maddeyi yeni reformda kaldırmak istiyorlar ama önceki reformu da incitmek istemiyorlar. Çözümü bulmuş görünüyorlar. 2 yıl maddesini değiştirmeyecekler. Hakaret suçlarının cezasını 2 yılın üstüne çıkaracaklar. Üstelik de bunu kişi onurunu korumada büyük devrim diye sunacaklar. Reformlarda çare tükenmez. Reformun büyük ve güzel olacağı algısı yaratmaya uygun bölümlerden biri şu. Çocuk dostu adliyeler geliyor. En iyi çocuk dostu adliye hiç çocuğun olmadığı adliyedir. Bakalım bunun içine ne koyacaklar? Yargının reforma değil bağımsızlığa gereksinimi var. Halen yürürlükte bulunan yasalarla bile istenirse hukuk devleti işletilebilir. Son örnek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik provokasyon. İki öğrenci Kabe figürlü bir görsel nedeniyle tutuklandı. Öğrencilerin ilk sorgulamada sevk edildikleri madde tutuksuz yargılanmayı gerektiren maddeydi. Eyvah, tutuklanmayacaklar. Hemen geri sardılar, sevk maddesini değiştirdiler. Bu anlayışı hangi reformla düzeltebilirsiniz? AKP'nin yargıya yapacağı en büyük iyilik hiç dokunmamak olur. Yargı ve reform sözcükleri bir araya gelince insan ister istemez soruyor. Yargıya bir darbe daha mı? Anayasa Mahkemesi kararının bile uymak şart mı diye tartışıldığı bir ülkede yargıyı hangi reformla düzeltebilirsiniz?
Cevher İlhan 2 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde gıdada fahiş fiyat çarpıtması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aylardır fahiş gıda fiyatlarını seyreden, şikayetlere kulak asmayan, halkı bezdiren pahalılığı görmeyen bakanlar nihayet Cumhurbaşkanı'nın gıda fiyatlarındaki artıştan bahsetmesi üzerine sanki yeni olmuş gibi derhal Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzlemeye ve Değerlendirme Komitesi'ni topladı ve yeni bir şeymiş gibi erken uyarı sistemi gündeme getirildi. Oysa sözü edilen Gıda Komitesi 4 yıldır var. Zira 21 Şubat 2017'de dönemin ekonomiden sorumlu bakanı da Gıda Komitesi'nin toplanıp bazı önlemleri aldığını söylemişti. Bu açıdan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın erken uyarı sisteminin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunuldu. Açıklamasının hiçbir anlamı yok diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında tarladan markete, pazara fiyat artışları, mazota en yüksek oranda %70'lere varan ÖTV, KDV vergisinde, gübre fiyatlarındaki %84'ü bulan artıştan, yemden ilaca ve tohuma dövize bağlı ithal girdileri, elektrik ve doğal gaza iki katını aşan zam furyasından, müteahhitlere dolar garantili köprü, yol ve tünellere en son %26 zamla katlanan yüksek geçiş ücretlerinden kaynaklanıyor. Kısacası fahiş gıda fiyatları da bütün uyarılara rağmen bile bile dayatılan tarım ve hayvancılığı tasfiyeye dayalı öngörüsüz tarım politikasının sonucu. Son 18 yılda buğdayda yıllık üretim 20 milyon tonu aşmazken 9 milyon 800 bin tonun ithalatla temini, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun rant ve inşaat ekonomisiyle Türkiye'nin ne denli girdaba sürüklendiğinin bariz bir göstergesi. Uzmanlar tarladan pazara işleme, paketleme ve taşıma maliyetini nazara veriyorlar. Mesela Osman Gazi'de 468, Yavuz Sultan Selim'de 113 liraya varan geçiş ücretleriyle İzmir-İstanbul arası bir nakliyatın bedeli 1165 lirayı buluyor. Bundandır ki TÜİK'in taze sebze ve meyve enflasyonunu %33,9 bulmasına karşı gıda fiyatları kat kat üstünde %70, 80 hatta %100 zamlanmış. Bu konuda yüksek girdi ve gıda fiyatlarını ithalata düşürme politikasına karşı uyarıda bulunan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın girdi maliyetlerinin yükselmesi, üreticinin tüketim yapmakta zorlanması, bazı ürünlerde üretimin azalması, nüfus artışına rağmen üretimin aynı oranda artmaması da önemli faktörler tespiti kayda değer. Özetle yüksek enflasyon, faiz ve dövizle muallel ekonomik buhranda tahıldan sebze ve meyveye, buğdaydan samana, mercimekten nohuta, etten yağa bütün tarım ve gıda maddelerinin ithal edildiği vartada krizde tükenen küçük esnaf günah keçisi seçiliyor.
Elif Çakır, 2 Şubat tarihli karar gazetesinde AK Parti iktidarı döneminde valiler, kaymakamlar, yargıçlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu ülkede tek partili dönem deyince akla ne geliyor? CHP geliyor. Düşünün, CHP'li il başkanları o zaman aynı zamanda o ilin valisi, belediye başkanı. Ya demokrasinin tarihinde hangi gelişmiş ülkede veya gelişmekte olan ülkede bu var? Bunlar ancak otoriter veya totaliter rejimlerde olan olaylardır. Bu da CHP'ye yakışır. Onun tarihinde var, bulunur. Bu sözler elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait 18 yıllık konuşma arşivinde bu sözlerin yüzlerce örneğini bulmak mümkün diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
28 Ocak 2010 tarihli grup toplantısında sarf etmişti bu sözleri. Erdoğan'ın bu eleştirisinde haksız olduğu söylenebilir mi? Tarihi çarpıttığı, tarihte olmayan bir şey gündeme getirdiği söylenebilir mi? Hayır. Bunlar tek parti döneminin gerçekleridir. Evet, valiler tek parti döneminde aynı zamanda CHP'nin de il başkanlarıydı. Ama bu süre devam etti. Hatta valilerin CHP il başkanı olduğu dönemde İçişleri Bakanı da aynı zamanda CHP'de genel sekreterdi. Parti devleti uygulamasıydı bu. Valilerin partiler karşısında tarafsız kamu görevlileri olması gerektiğini savunmak ve bu amaçla eski parti devleti uygulamasını eleştirmek tabii doğrudur ve gereklidir. Ama Sayın Erdoğan, başta valiler, kamu görevlilerinin partiler karşısında tarafsız olmasını mı savunuyor? Kamu görevlerine yaptığı atamalar ve uygulamalar böyle mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek parti devrini sık sık gündeme getirmesindeki amacı, dindar kesime sürekli tek parti döneminin uygulamalarını hatırlatmak ve unutturmamak. Sadece tek parti dönemi de değil, tüp, yağ kuyruklarının olduğu 1970'li yıllarda başörtüsü adaletsizliğinin yaşandığı 28 Şubat dönemi de unutulmasın istiyor. Sayın Erdoğan'ın partisi 18 yıldır iktidarda olmasına rağmen o sanki partisi iktidarda dün gelmiş gibi davranıyor. Tek parti döneminde valiler, kaymakamlar, yargıçlar partizandı. 80 yıl geçse bile unutulmuyor. 10 yıllar sonra bu günlerin tarihi yazıldığında AK Parti döneminde diye belirtilmeyecek mi? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı söyleminde ne Doğu ne Batı sloganının çıkış noktasını ve mazisini beyan etmek istiyoruz.
İran İslam İnkılabı'nın en önemli şialarından biri, İran'ın soğuk savaş yıllarında ve iki Doğu ve Batı kutupları ve blokları arasında devam eden rekabetle ilgili bir şiardı. Bu şiar daha sonraları ve İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İslam-ı İran'ın dış politikasının temeli oldu ve ülkeye uluslararası platformda bağımsız bir konum kazandırdı. Bu şiar ne doğu ne batı şiarıydı. Peki ama bu şiarın çıkış noktası ve İran'ın ve dünyanın hür insanlarının gözünde konumu neydi? Ve nasıl İslam İnkılabı sırasında İran milletinin temel taleplerinden birine dönüştü?
Bundan yaklaşık 500 yıl önce yani Safevi Hanedanı'nın iktidarı sırasında İran'da ulus devlet kavramı şekillendiği zaman İran yavaş yavaş küresel güçlerin ilgi odağına yerleşti. O dönemde İran'ın stratejik önemi ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi, İran'ın dış politikası, komşuları ile savaş-barış kapsamının ötesine gitmesini ve dış politikası ile uluslararası nizam arasında bir nevi bağlantı şekillenmesine yol açtı. Bu teamül yaklaşık 200 yıl önce yani Gacarlar döneminde daha üst seviyelere ulaştı.
O dönemde iki süper güç olan Rusya ve İngiltere, İran'da uygun bir konum elde etmek için birbiriyle sıkı rekabet içindeydi ve İran'ın dönem pasif hükümeti bu iki süper güç arasında bir denge kurmaya ve her ikisine bazı tavizler vererek kendi siyasi istikrarını ve güvenliğini korumaya çalışıyordu. O dönemde başta Rusya ve İngiltere olmak üzere ecnebilerin nüfuz ve müdahalesi, onlara karşı koyma ve bağımsızlığa kavuşma meselesi meşruta inkılabı sırasında halkın önemli bir talebine dönüştü ve bu talepler özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da belirgin hale geldi. O dönemde İran devleti tarafsızlık ilan etmesine rağmen Dünya Savaşı'na taraf olan ülkelere müdahaleleri yüzünden savaş ateşine dönüştü ve yıkıcı ve yakıcı savaşın İran milleti ve devleti için sonucu kıtlık, kolera, iktisadi ve siyasi istikrarsızlıktan başka bir şey olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda iki kutuplu düzenin şekillenmesi ve uluslararası düzende Soğuk Savaş adında yeni bir denge kurulmasının ardından dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri Amerika veya Sovyetler Birliği olmak üzere Batı veya Doğu bloklarından birine üye olmak zorunda kaldı. Ancak dünya genelinde yükselen sömürü ile mücadelenin ardından bazı Asya ve Afrika ülkeleri, Doğu ve Batı blokları ve Amerika ve Sovyetler Birliği'ne bağımlı olmaktan kurtulmaya karar vererek uluslararası ilişkilerinde bağımsız bir politika izlemeye karar verdiler. Bu çerçevede Nisan 1955'te Asya ve Afrika'nın bazı ülkeleri bağlantısızlar hareketine kurmak üzere Endonezya'nın Bandung kentinde ilk konferansı düzenlediler. Konferansa katılan ülkelerin delegeleri İran'ın petrol sektörünü milli ilan etmek istediği için İngilizlerin gazabına uğrayan ve 1953'te Amerikan İngiliz patentli askeri darbe ile iktidardan uzaklaştırılan İran'ın yasal yönetiminin başbakanı Dr. Muhammed Musaddık'ı 3. Dünya ülkeleri arasında bağımsız bir politika izledi ve sömürü ile mücadeleye öncülük ettiği için takdir ettiler.
Eylül 1961 tarihinde Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen bir başka konferansta Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler, bu kez Dr. Musaddık'ın İran petrolünü millileştirme ve İngiliz sömürüsüyle mücadele yıllarında uyguladığı menfi denge politikasını benimsediler. İran'ın dönem başbakanı Dr. Musaddık, menfi denge politikası ile zorba devletlerin İran'a müdahalelerine son vermeyi ve iki kutuplu dünyada bağımsız olmanın pratik modelini dünyanın hür milletlerine göstermişti.
İran İslam İnkılabı sürecinde gündeme gelen ne Doğu ne Batı şiarı, İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'de üzerine vurgu yapılan bağımsızlık ve sultaya boyun eğmeme öğretilerinden başka, tarihi ve siyasi açıdan kökleri petrol sektörünün millileşme sürecinde gündeme gelen ve bağlantısızlar hareketine üye ülkeleri emsal teşkil eden menfi denge politikasına uzanıyordu. Menfi denge politikası, ülkenin ecnebi güçlerin müdahalesinden bağımsız olma anlamına geliyordu. Ecnebi güç de sultacı ve eşit olmayan ilişki kurarak hedef ülkelerin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen güçlere verilen addı.
İran milleti bağımsızlık ve ecnebilerin ülkelerin iç işlerine karışmamasının kesin hakları olduğuna inanıyordu. Ve tarihte Rus ve İngiliz müdahalelerinden elde ettiği nahoş deneyimlerden hareketle bu kesin hakkında asla geri adım atmak istemiyordu. Buna göre bu millet menfi denge politikasında tüm ecnebi güçlere aynı gözle bakıyor ve batıdan doğuya bağımlı olma pahasına kurtulmayı kesin reddediyordu. Bu politika İran devletince üçüncü güç olarak Mirza Taki Han Emir Kebir'in başvezirlik döneminde kısa bir süreliğine izlenen politika gibiydi. Fakat aradaki farka göre menfi denge politikasında üçüncü bir güç yoktu ve politikanın en önemli dayanağı halkın bilinçlenmesi ve desteğiydi.
Gerçi İran'ın yasal hükümetinin petrol sektörünün millileştirilmesi sürecinde izlediği menfi denge politikası dünyanın birçok ülkesi için bağımsızlığını kazanmaları ve ne Doğu ve ne Batı blokuna karşı bağımsız politika izlemeleri için emsal teşkil etti. Ancak 1953 yılında Amerikan İngiliz patentli askeri darbe ile birlikte İran'ın despot şahı, ülkenin dış politikasını ve menfi dengeden ve bağımsız olmaktan müsbet milliyetçilik ve başta Amerika olmak üzere batıya bağımlı olmaya değiştirdi. Tacını ve tahtını Amerika'ya borç bilen Şah resmen Batı blokunun bir üyesi oldu ve bu ülkeyi birçok siyasi, iktisadi ve hukuki tavizler vermek ve askeri ve güvenlik anlaşması imzalamakla pratikte Amerika ve Batı'nın bölgede kukla temsilcisine dönüştü.
Amerika'nın sınırsız destekleri ve petrolün sınırsız gelirleriyle Amerika'dan yüklü miktarda silah ve askeri teçhizat satın alan Pehlevi Şahı ülkeyi baskı altına aldı. Despot Pehlevi Şahı ülkenin bağımsızlığını satmak veya başta Amerika olmak üzere batıya bağımlı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda halkın siyasi ve medeni özgürlüklerini de yok etti ve meşruta hükümetini mutlak saltanat ve despot rejimine çevirdi. Şah tüm muhaliflerini yok etmeye başladı ve hiçbir muhalif sesin çıkmasına müsaade etmemeye başladı.
İran bu korkunç şartların altına girdiği bir sırada İran İslam İnkılabı İmam Hümeyni önderliğinde ve ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmak üzere başladı. İmam Hümeyni ne Doğu ne Batı şiarı ile bağımsızlığı İslam inkılabının temel eksenlerinden biri olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin zamanında dış politikasının başına yerleştirdi. Ayetullah Seyyid Mahmud Taleghani İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Doktor Musaddık'ı Alman töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Doktor Musaddık, usta bir hekim gibi parmağını tam acıyan yere bastı ve biz Doğu ve Batı'dan bağımsız olmalıyız diyerek bağlantısız olmaya vurgu yaptı. Bu tezi Cemal Abdülnasır, Nehru ve Sukarto benimsedi.
İmam Hümeyni'nin bu politikayı gündeme getirmesinin devamında ne Doğu ne Batı şiarı İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda da ülkenin dış politika temeline dönüştü. Öyle ki bu yasanın 152. maddesinde her türlü sultacılık veya sultaya boyun eğmek reddedilerek ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, Müslümanların haklarının savunması, sultacı güçlere karşı bağlantısız hareket etmek ve muharip olmayan devletlerle barışçıl ilişki kurmak vurgulandı. İran Dışişleri Bakanlığı binasının girişine yazılan ne Doğu ne Batı şiarı, ülkenin uluslararası platformlarda bağımsız olduğunu ve ne Doğu ve ne Batı güçlerinin sultasına teslim olacağını ve başka ülkelerle ancak karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerini sürdüreceğini yansıtıyor.
Gerçekte ne Doğu ne Batı şiarının gerçekleşmesinin amacı Doğu ve Batı güçleri başta olmak üzere başka ülkelerin sultasına boyun eğmemektir. Yoksa bu şiar başka ülkelerle karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurulmasını reddetme anlamına gelmiyor.
Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Nizamı kuruluşundan itibaren doğudan ve batıdan bağımsızlığını korumakla beraber başka ülkelerle iyi ilişki kurmaya çalışmıştır. Bu politika İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından da izlenmiş ve 30 yıllık liderlik döneminde ülkenin dış politikasının temeli olmuştur. Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin temeli ne Doğu ne Batı politikası olan dış politikasının temeli ne değişmiş ne de değişecektir. Ne Doğu ne Batı şiarı zorba güçlerin karşısında asla teslim olmamak ve İslam ümmetinin menfaatlerini el uzatanlarla ciddi mücadele etmektir.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. zaferliğe dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 100. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin talebelerine verdiği değerli nasihatleri ve tavsiyeleri ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde İmam Hümeyni'nin düşüncesinde ve söz ve amellerinde maneviyatın yerinden söz ettik. İmam, çağdaş insanın aradığı şeyin maneviyat olduğuna inanıyor ve talebelerine de nefsini tehsip ederek maneviyat kazanmaya çalışmayı tavsiye ediyordu. Şimdi ise imamın derslerinde maneviyat kazanma ve nefsi tehsip etme yönünde talebelerine yaptığı nasihatleri ve onlara gösterdiği yolları gözden geçirmek istiyoruz.
İslami kültürde ölümü hatırlamak, maneviyat kazanma ve nefsi tehzip etme yollarından biri olarak ifade edilir. Ölümü hatırlamak insanın kalbini diriltir ve bu dünyanın fani ve geçici olduğunu hatırlatarak kendisini yetiştirmesi için iyi bir fırsat sunar. İslami rivayetlerde ölümü sık sık hatırlamak vurgulanmıştır. Zira ölümü sık sık hatırlamak, Yüce Allah'ın bunu hatırlayan insanın kalbini diriltmesi ve ölümü ona kolaylaştırmasına vesile olur. Yine İmam Hadi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ailenin önünde ölüm döşeğinde yattığını ve hiçbir tabip ölümünü engelleyemediği ve hiçbir dostun işine yaramadığı günü hatırla.
İmam Hümeyni'nin genç talebelerine en önemli ve en ciddi tavsiyelerinden ve nasihatlerinden biri ölümü hatırlamalarıydı. İmam talebelerine sürekli yaşadıkları ömrün her anı insanı bir adım daha ölüme ve mezara yaklaştırdığını düşünmelerini öğretiyordu.
Hucetülislam Seyyid Hamid Ruhani bu konuda şöyle anlatıyor. İmam Necef'e geldikten sonra ilk hutbesinde talebelere şöyle buyurdu. Şimdiden düşünmeye başlayın. Gençlik çağından itibaren düşünmeye başlayın. Şimdi attığınız her adımın mezara doğru atılan bir adım olduğunu düşünün. Ömrünüzden geçen her dakikada mezara ve sorgulanacağınız o yere yaklaştığınızı düşünün. Mesele ölüme yaklaşmaktır ve hiç kimse size 120 yıl yaşayacağınız yönünde bir belge vermemiştir. İnsan 25 yaşında da ölebilir ya da maazallah hemen şimdi ölebilir. Ölmeyeceğinize dair elinizde herhangi bir belge yoktur. O zaman dikkatli olun ve ahlakınızı tehsip edin.
İmam Hümeyni sürekli talebelerini nefsini tehsip etmeye davet ediyor ve ilmi alanlarda ilerlemelere paralel olarak ve hatta daha fazlası nefsin tehsip edilmesi gerektiğine vurgu yapıyordu. Zira imama göre ilim ancak nefis tehsip edildiği zaman faydalı olabilir. Ayetullah Muhammed Rıza Tevessülü bu konuda şöyle diyor. İmam derslerde talebeleri nasihat ederek şöyle buyururdu. Nefsinizi tehsip edin. Ahlakın tehsibi ilim öğrenmekten önce gelir. Eğer insan ilminden yararlanmak istiyorsa ilk önce nefsini tehsip etmelidir.
İmam Hümeyni, ilim ve bilim öğrenmeye sürekli vurgu yapması ve talebelerine bu yönde nasihatte bulunmasına paralel olarak, ilim için attıkları her adımın karşılığında nefsin tehzibi için iki adım atmalarını tavsiye ediyordu. Ayetullah Hasan Kadiri bu konuda şöyle diyor: İmam bizzat nefsinin tehzibi için çaba harcamakla yetinmez, aynı zamanda talebelerini de bu yönde terbiye etmeye çalışır ve arada bir bu bağlamda nasihatlerde bulunur ve bunu kendisine özel beyanı ve yöntemiyle yapardı. Ben hala üzerinden yıllar geçmesine rağmen imamın nasihatlerini hatırlıyorum. İmam şöyle derdi: Baylar, ilim öğrenmek için attığınız her adıma karşı nefsinizin tehzibi için İki adım atın. Batıl mezheplerin önderleri alimdi fakat nefsini tehzip etmemişti.
İmam Hümeyni her daim talebelerine gençlik çağını en doğru biçimde ve azami düzeyde değerlendirmelerini tavsiye ediyor ve gençlik çağının kıymetini bilmelerini ve ibadetlerini ve iyi sıfatlarını gençlik çağında geliştirmelerini ve bu sıfatları birer adet ve alışkanlığa çevirmelerini söylüyordu. Ayetullah Abbas Ali Amid Zincani bu bağlamda bir anıyı şöyle paylaşıyor. Günlerden bir gün imam talebelere şöyle buyurdu: Kötü sıfatlardan ta gençlik çağında sakının, zira ömür geçtikçe bu sıfatlar setleşir ve insan bu sıfatlardan artık kurtulamayacak noktaya varır. Bu yüzden iyi sıfatları henüz gençken geliştirin.
Ayetullah Seyyid Cafer Kerim'i de İmam Hümeyni'nin sürekli talebelere manevi erdemleri gençlik çağında elde etmeyi tavsiye ettiğini belirterek şöyle anlatıyor. İmam derslerinde belki de onlarca kez her türlü ilmi ve manevi erdemleri gençlik çağında elde edin ve uygulayın diye tavsiyede bulunuyordu. Gerçi imam talebelere ilim öğrenmek ve nefsi tehzip etmek için gençlik çağı fırsatını değerlendirmelerini tavsiye ediyordu ama aynı zamanda gençlerin sağlıklı eğlencelere olan ihtiyacını da göz ardı etmiyordu.
Ayetullah Şeyh Fadlullah Mahallati bu bağlamda şöyle diyor. İmam talebelere şöyle diyordu. Eğer gençler aşırı derecede müstahapların peşinden giderse vaciplerden geri kalır. İmam hatta şöyle diyordu. Aşırı kutsal olan insanlar bu tür işlerde ifrat yüzünden dini ilimler merkezinden gittiler. Oysa 15-16 yaşındaki gençler için aşırı ibadet sıkıcı olur. Gençler meşru eğlencelerden yararlanmalıdır fakat günahtan uzak durmaları gerekir. Talebelerden biri imamdan acaba talebeler güreşebilir mi diye sorunca imam evet güreşebilir ama gıybet yapmamaları gerekir.
İmam Hümeyni talebeleri amelde ihlasa teşvik ediyor ve bunun insanların manevi erdemi ve nefsinin tesibine yardımcı olacağını belirtiyordu. Ayetullah Ahmet Cenneti şöyle diyor. Bir keresinde imamdan manevi erdem ve nefsin tehzibi için tavsiye istedim. İmam özetle tek bir noktaya işaret ederek amelde ihlaslı olun şeklinde buyurdu.
İmam Hümeyni ilahi rızayı kazanmak ve amelde ihlaslı nefsin tehzibinde iki önemli etken olarak görüyor ve sürekli Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinat ederek Allah için kıyam edilmesini ve hareket edilmesini vurguluyordu. Ayetullah Muhammed Mümin şöyle anlatıyor. Necef'teyken imama bir mektup yazdım ve beni velev ki genel bir nasihat olsun nasihat etmesini rica ettim. İmam şöyle cevap verdi. En iyi nasihat Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu şu ayettir. De ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için İkişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da düşünün.
İmam Hümeyni, Allah-u Teala'yı anmak, gönlün nuraniyetini korumakta ve kendini yetiştirmekte önemli bir etken olarak görüyordu. Ayetullah Seyyid Hasan Bedla bu bağlamda bir anıyı şöyle anlatıyor. Bir defasında İmam Kum'da ahlak dersinde şöyle buyurmuştu. Kendini yetiştirme yolunda adım atan insanın kalbine nur pencereleri açılır ve bu pencere korundukça daha da büyür. Dersten sonra imama bu nuraniyeti nasıl korumamız gerektiğini sordum. İmam şöyle buyurdu. Bunu Allah ile irtibatı ve Allah'ı zikretmeyi koruyarak yapabilirsiniz. İnsan mümkün mertebe Allah-u Teala'yı yad etmelidir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 100. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Her insan dış görünüşünü temiz tutmanın yanı sıra akla zarar veren veya gelişmesine mani olan etkenleri ve ruh sağlığını da gözetlemelidir. Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde kalbi canlandıran ve sağlığına katkı sağlayan bazı etkenler şöyle beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, vaaz dinlemek, Allah'ı anmak, ölümü hatırlamak, düşünmek, hikmet nuru, kanaat önderleriyle muaşeret etmek, ilmi tartışmalara katılmak, iyi insanları ziyaret etmek, yoksulları yedirmek, yetimleri sevmek, günahlardan uzak durmak. Günlerden bir gün adamın biri Resulullah'ı ziyaret eder ve kendi kalbinin sertliğinden ve acımasızlığından şikayette bulunur. Allah Resulü şöyle buyurur. Ne zaman kalbinin yumuşamasını arzu edersen yoksul birini yedir ya da bir yetimin başını okşa. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Bilin ki nimetlerden biri servetin gelişliğidir. Ve servetin bolluğundan daha iyisi sağlıktır. Ve sağlıktan daha iyisi gönül sağlığıdır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim öğrenin ve üzerinde düşünün. Çünkü Kur'an-ı Kerim gönüllerin baharıdır ve nurundan şifa dileyin. Çünkü gönüllerin şifasıdır. İmam Ali Aleyhisselam ayrıca gönlün imarı akıllı insanlarla oturup kalkmaktır şeklinde buyurur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, İslam ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına saygıyla baktığına vurgu yaptı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Irak Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine ihtiyacı olduğunu belirttiler. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın uluslararası taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Lahey'deki 1955 sözleşmesinin ihlali davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını açıkladığını bildirdi. Vaizi İran'ın nükleer anlaşma konusundaki pozisyonun oldukça açık olduğunu belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran özel temsilcisinden İran konusunda farklı görüşlere sahip bir ekip oluşturmasını istedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran'ın Zülcenah katı yakıtlı uydu roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasına tepki gösterirken, bu tür uydudan fırlatılan roketlerin ciddi yayılma endişesi taşıdığını iddia etti. İran tüm helikopterlerin tamirinde kendine yeter hale geldi. İran Ulusal Havacılık Örgütü Başkanı ülkenin hava filosuna 8 yeni yolcu uçağının daha katıldığını belirtti. İran günlük 120 milyon litre benzin üretiyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'in sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün Uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi. Türkiye'de son 24 saatte 148.192 COVID-19 testi yapıldı. 8.102 kişinin testi pozitif çıktı ve 117 kişi yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.